Ayrım 28, sayfa 266. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Büyük jürinin aslında hiçbir şey yapmamış, dişe dokunur tek bir söz etmemiş olması kamuoyunda büyük gürültülere neden oldu. Bunun üzerine Crowe, Ağır Ceza Mahkemesi Başyargıcı Thomas J. Lynch'ten ikinci bir özel jüri toplamasını istedi. Gerek Max Wigan cinayetinde gerekse kısa bir süre önce yapılmış olan ön seçimlerdeki hile iddialarında aydınlanması gereken noktalar olduğunu ileri sürüyordu bunu isterken. Yani yeni kurulacak jürinin görevlerini de böylece dağıtarak dikkatleri asıl sorundan ayırmayı başarmıştı Crowe. Eski bir yargıç olan Charles A. MacDonald başkanlığında toplanan ikinci jüri sonuç olarak birincisinden ileri bir şey yapamadı. Bunun üzerine üçüncü bir özel büyük jüri toplandı. O da bir şey çıkaramadı ortaya. 28 Temmuz günü üçüncü jürinin dağılmasına az bir zaman kalmışken uzun süredir aranan ve hakkında gizli bir tutuklama emri bulunan Capone yeniden ortaya çıktı. Indiana'dan Crowe'a haber yollayarak teslim olmaya hazır olduğunu bildirdi. Illinois eyaleti sınırında şef dedektif Pat Roche'un gelip kendisine teslim olmasını beklediği sırada gazetecilerle konuştu. Öğleye doğru Bay Roche ile birlikte federal binaya gideceğim. Orada yetkililerle telefonda konuştuk. Hakkımda yapılan suçlamalara cevap vermemin, masum olduğumu ispat etmenin zamanı geldi sanıyorum. Şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Dünyada ne kadar suç varsa bana yüklüyorlar. Yargıçsız, duruşmasız mahkum ediyorlar beni. Ama suçsuzum. Kolayca ispat edebilirim bunu. Avukatlarım insan muamelesi görmemi sağlayacaklardır, kuşkum yok. Çeşitli nedenlerle bana diş bileyen bir sürü aynasızın canıma okumalarına izin verecek değilim. Kendisinin Max Wigan'ı yanlışlıkla öldürdüğünü, aslında Jaime Weiss'a ateş ettiğini sanarak vurduğunu ileri süren bir gazeteciye Capone şöyle cevap verdi. Onu öldürmedim tabii, neden öldürecekmişim? Çok severdim çocuğu. Olaydan bir gün önce bana uğramıştı. Çıkarıp babasına götürsün diye bir şişe viski verdim kendisine. Peki cinayetten sonra Capone neden Chicago'dan kaçmıştı öyleyse? Hakkında vur emri çıkmış olduğunu biliyordu da ondan. Polisler bir sürü yalan uydurdular hakkımda. Haberim bile olmayan bir sürü cinayeti benim omuzlarıma yüklediler. Neden? Asıl katilleri bulmayı beceremiyorlar da ondan. Benim canıma kolayca okuyacaklarını sanıyorlar üstelik. Sözde Max Wigan'a Scalise Anselmi davasından dolayı bozukmuşum. Laf. Becerebilirse onları astıracağını kendi ağzıyla söyledi bana. Neden olmasın? Hiç de bozulmadım. Bu arada çenesi açılan Capone, Crowe'u çok zor durumda bırakan bir şey daha kaçırdı ağzından. Max Wigan'a para verdim dedi. Tabii ya, bol para verdim ona. Paranın karşılığını da aldım. Federal binaya ulaştığında da şöyle konuştu. Gammaz değilim ben ama bu konuda bildiklerimin hepsini söyleyeceğim. Bütün istediğim dostum Bill Max Wigan'ın öldürülüşüyle ilgili hiçbir ilişkimin olmadığını ispatlayabilmek. Ölümünden 10 gün önce konuştum kendisiyle. Yanımda bir sürü arkadaşım da vardı. Öldürmeye niyetimiz olsaydı o zaman öldürebilirdik değil mi ya? Ama niyetimiz yoktu. Hiçbir zaman olmadı zaten. Severdim çocuğu. Esaslı delikanlıydı. Doherty ile Duffy de dostum olurlardı hem. Ne alıp veremeyeceğim olsun kendileriyle. Hatta Doherty'ye sık sık borç para verirdim. Yufka yüreklinin biriyimdir ben. Arkadaşlarıma yardımdan her zaman zevk almışımdır. Bir acılıkla ilgim yok ki. Şurada şunu satıyorlar diye kızayım. Olaydan birkaç gün önce kardeşim Ralph, Doherty, O'Donnell'lar hep birlikte bir partiye gitmiştik. Chicago'ya döndüğünün ertesi günü yargıç Lynch'in karşısına çıktı Capone. Kendisini Michael Ahern'in ortağı, avukat Thomas D. Nash savunuyordu. Eyalet savcı yardımcılarından George E. Gorman iddia makamındaydı. Savcılık cinayet masası şefi Shoemaker'ın yetersiz delillere dayanarak sanığın tutuklanmasını istediğini öne sürerek sanığın serbest bırakılmasını istedi. Bunun üzerine yargıç Lyle davayı iptal etti. Capone ağzı kulaklarında duruşma salonundan ayrılırken bu duruşmayı izlemiş olan polis memuru Max Swiggin şöyle konuştu. Serbest bıraktıkları yetmiyormuş gibi bir de madalya verdiler katile. Olaylardan sonra bir daha kendini toparlayamadı yaşlı adam. Sık sık kendi kendine konuşur oldu. Onu öldürdüklerinde beni de öldürdüler diye mırıldanıp durdu. Yargıç MacDonald'ın isteğiyle dördüncü bir özel büyük jüri toplandı. Bu jüride hem seçim ihaleleri hem de Max Wiggin cinayeti hakkında soruşturma yapacaktı. Ancak toplandığından kısa bir süre sonra bu jürinin de dikkati başka bir olaya çekildi. 6 Ağustos'ta Joe Saltis ile şoförü Lefty Frank Consil, görgü tanıklarının önünde Sheldon çetesinden Mitters John Foley'i öldürdüler. Foley, Saltis, McHurley'in bölgesinde bira satmaya kalkmıştı. Büyük jüri asıl soruşturmak için toplandığı meseleyi bir yana bırakıp yeni cinayeti araştırmaya koyuldu. Dördüncü özel jürinin bundan başka yaptığı tek şey 42. bölge seçim memurlarının 40'ı hakkında hile suçundan dava açtırmak oldu. Ancak eyalet yüksek mahkemesi bu davaları iptal etti. Max Wiggin soruşturması ile ilgili olarak Crow da tanıklık yaptı. Hangi delillere dayanarak konuştuğu hiçbir zaman öğrenilemedi ve genç yardımcısının suçsuz olduğunu ifade ettikten sonra delikanlının Detroit ya da New York'tan getirilmiş kiralık katiller tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Yargıç Lyle'dan 5. bir özel jüri toplamasını isteyen MacDonald ise şöyle konuştu. Max Wiggin'i kimin öldürdüğünü biliyorum ama bunun kanun karşısında geçerli olarak hukuki delillerle ortaya konulmasını istiyorum. Ne ölenin babası ne de başka biri jüri karşısına çıkıp Al Capone'un ya da başka bir katilin adını kesinlikle verebilecek bir tanık getirmediler bana. Ayrıca iki yeni ipucu ve iki yeni tanığın bulunduğunu ileri sürdü ama bunların adlarının gizli tutulacağını açıkladı. Herhangi bir kişi tanık olarak çağrılacağını işitir işitmez ortadan kayboluyor ya da öldürülüyor dedi. Yargıç Lyle yalnızca Max Wiggin davasıyla uğraşması şartıyla yeni bir jüri toplamayı kabul etti. Beşinci jüri toplandığı gün yeni delil ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Ne yeni ipuçları ne de yeni tanıklar çıktı ortaya. Ekim'de toplanan 6. özel büyük jüri nihayet soruşturmayı tamamladı. Ama bu sırada Max Wiggin'i kimin neden öldürdüğü konusu kamuoyunda artık önemli olmaktan çoktan çıkmıştı. Olay dolayısıyla açığa çıkan yozlaşma ve yolsuzluklar akılları durduracak nitelikteydi çünkü. Illinois Crime Survey bu konuda yayımladığı yazıda şöyle demekteydi. Max Wiggin olayı kamuoyunu cürüm örgütlerinin önemi konusunda uyandırmıştır. Politikacılarla ganglar arasındaki yakın ilişkileri halkın gözü önüne sermiş olmak bakımından çok önemlidir bu cinayet. Koroner jürisiyle 6 özel büyük jürinin cinayeti çözümlemeyi başaramadıkları bir gerçektir. Bununla birlikte jüri soruşturmaları sonucu ortaya çıkan başka gerçekler, cürüm örgütlerinin nedenli yaygın, nedenli güçlü olduklarını, güçlerinin büyük bir bölümünü politikacılarla olan anlaşmalarına borçlu olduklarını göstermiştir. Büyük jürilerin Max Wiggin cinayetini çözümleyememiş olmaları bile aklı başında vatandaşlarımızın kafasında birçok şaşırtıcı, üzücü soruların belirmesine yol açmıştır. Chicago ile Cook County'yi yöneten kurumlarda görülen çözülme, bu kurumların cürüm örgütleri karşısında çaresiz ve güçsüz kalışları gerçekten de hem şaşırtıcı hem üzücüdür. Bölüm Savaş 10 Ağustos 1926 1. Standard Oil binası savaşması. O güne kadar öncelik hep Vice kuvvetlerinde kalmış en ağır darbeler hep onlar tarafından indirilmişti. Torrio'yu yaralamışlar, kaçmasına sebep olmuşlar, Capone'a iki kez, adamlarına en az 10 kez saldırmışlar, Tommy, Quirrell'in Johnny'yi öldürmüşlerdi. Jaime Weiss ile Shemer Druchin'in Chicago bölgesi Bölge Sağlık Merkezi bürosunda randevuları vardı. South Michigan Caddesi 910 numarada Standard Oil'in yeni yapılmış olan 19 katlı binasındaydı gidecekleri yer. Buluşacakları kimseler ise 20. bölgenin politik patronu olan Maurice Eller ile yeraltı çevrelerinin bir numaralı cenaze levazımatçısı, aynı zamanda eyalet savcı yardımcısı John Sbarbaro'ydu. Drucci o sıralar randevu yerinden 4 sokak ötedeki Kongres Oteli'nde kalıyordu. Weiss sabah saat 9 sıralarında arkadaşının oteline geldi. Drucci'nin 8. kattaki dairesinde birlikte oturup kahvaltı ettikten sonra Standard Oil binasına doğru yürüyerek yola çıktılar. O sabahki randevunun asıl nedeni hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bilinen tek şey nakit olarak bir ödeme yapılmasının söz konusu olduğuydu. Drucci'nin yanında $13,500 para vardı çünkü. İleride yapılan soruşturmalarda belli belirsiz bir emlak alım-satım hikayesinden söz edecekti Drucci. Neyse, mesele her neydiyse o gün bir sonuca bağlanamadı. Weiss ile Drucci binanın Rönesans taklidi, Neo İtalyan bronz kapısına yaklaştıkları sırada caddenin karşı yanında park edilmiş bir arabadan 4 adam fırlayarak ellerinde otomatik tabancalarla onlara doğru koşmaya başladılar. Kapının hemen önünde park edilmiş olan bir başka arabanın arkasına sığınan Weiss ile Drucci de tabancalarını çektiler. Cadde günün o saatinde işe gitmekte olan insanlarla doluydu. Yoldan geçen bir adamcağız bacağından yaralandı. Millet canını kurtarmak için kapı aralıklarına daldığından çabuk boşaldı sokak. Vuruşmanın her iki tarafı da cephanesiz kalıncaya kadar sürdü. Çevredeki yapıların camları kırıldı, duvarları delindi. Polisler vuruşmanın ancak sonuna yetiştiler. Polis arabası görünür görünmez saldırganlar kendi arabalarına koştular. Aralarından biri gerektiği kadar çabuk davranmadı, arkadaşları onsuz kaçtılar. Polis yetkilileri yakalananın Capo'nun adamlarından Louis Barco olduğunu söyledi. Bu arada Weiss Standard Oil binasının lobisine kaçarak kurtuldu. Drucci oradan geçmekte olan bir arabanın basamağına atladı ve tabancasını şoförün şakağına dayayarak yoluna devam etmesini emretti. Ancak araba daha hızlanamadan yetişen bir polis memuru Drucci'ye asılıp kaldırıma çekti. Karakola götürülen Barco ile Drucci sahte adlar ve uydurma adresler verdiler. Drucci Barco'yu ömründe görmediğini ifade etti. Herhangi bir çete çarpışmasının söz konusu olmadığını ileri sürerek ''Soyguncu bunlar'' dedi. ''Cebimdeki parayı çalmak istiyorlardı, o kadar.'' 15 Ağustos 2. Standard Oil binası savaşması. Öğleye doğru Weiss ile Drucci arabalarının içinde Michigan Caddesi üzerinde güneye doğru gidiyorlardı. Standard Oil binasının hizasına geldiklerinde bir süreden beri onları izlemekte olan bir araba birden hızlanarak önlerine geçti. Sağa kıvrılarak arabalarına bindirdi. Atılan kurşunlar arabanın camlarını tuzla buz etti. Kendilerini arabadan zor atarak Standard Oil binasına koştular. Kaçarken bir yandan da ateş ediyorlardı. Capo'nun Brooklyn'den okul arkadaşı olan Lucky Luciano Chicago'ya geldiğinde ''Amma da Allah'ın belası kaçık yer burası ha'' demişti. ''Sokaklarda bile kelle koltukta geziyor insan.'' 20 Eylül Hawthorne Inn kuşatması. Tuzağı ilk Frankie Rio fark etti. Capone'la ikisi lokantanın gerisindeki masalardan birinde pencereye, dolayısıyla 22. sokağa dönük olarak oturmuş öğle yemeklerini bitirmek üzereydiler. Ağzına kadar doluydu lokanta. O gün sonbahar at yarışları mevsimi başladığından bir tek boş masa yoktu. Capone ile adamı kahvelerini yudumladıkları sırada dışarıdan hızla geçen bir otomobil gürültüsüyle makineli tüfek patırtısı işittiler. Araba geçtikten sonra hüküm süren sessizlikte lokantanın öteki şaşkın müşterileriyle birlikte kapıya koştular. Hiçbir yerde kurşun izi yoktu. Boş kovan atılmıştı çünkü. Rio hemen anladı durumu. Capone'u kapıya çıkarmak için kullanılan bir oyundu. Kendisini boynu boyunca yere atarken kapağını da üstüne çekti. Tepelerinden yüzlerce kurşun uçmaya başladı. Duvarlar delindi, camlar tabaklar kırıldı. İlk arabadan hemen peşinden gelen dizide tam 10 araba vardı. Her birinin penceresinden birer makinalı tüfek uzanmıştı. Saldırganlar işi aceleye getirmediler. Her araba otelin hizasına geldiğinde duruyor, cepheyi soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı bir güzel tarıyordu. İlk atışlar sırasında otele girmekte olan Louis Barco omuzundan vurularak yere yuvarlandı. Kaldırım kenarına park edilmiş, yarışlara gelenlere ait bir sürü araba kurşun yağmuru altında delik deşik oldu. Karısı ve 5 yaşındaki oğluyla birlikte ta Louisiana'dan gelmiş olan Clyde Freeman ateş açıldığında daha arabasından inmemişti. Kurşunlardan biri Freeman'ın şapkasına, biri oğlunun dizine isabet etti. Arabanın kırılan camlarından fırlayan bir parça da Bayan Freeman'ın gözüne saplandı. En son araba otelin önünde durdu. Elinde Thompson'uyla bir adam indi içinden. Sırtında haki bir gömlek ve bir işçi tulumu olan bu adam acele etmeden sakin sakin yürüdü kapıya kadar. Diz çöktü, makinalının namlusunu kapıdan içeri soktu. Hızlı ateş mekanizmasını ayarlayarak 10 saniye içinde 100 kurşunluk bir fişekliği boşalttı. En baştaki arabanın sürücüsü 3 defa kornaya bastı bu sırada. Haki gömlekli adam en arkadaki arabaya döndü ve arabalar diziyi bozmadan düzenli bir şekilde Chicago'ya doğru uzaklaştılar. Saldırıda otel, lokanta, komşu dükkanlar tamamen yakılıp yıkılmıştı. Ama Barco ile Freeman dışında yaralanan olmadı. Kapon yerden kalktığında en ufak bir korku okunmuyordu yüzünde. Thompson'ların böylesine güçlü etkili silahlar olduklarını yeni anlamışçasına şaşkınlıkla karışık bir hayranlık vardı suratında. Daha sonra gazeteci arkadaşı Edward Dean Sullivan'a şöyle diyecekti. Silah diye buna derler işte. Namlusu kesilmiş tüfekler otomatik tabancalardan ne kadar üstünse bu da namlusu kesiklerden o kadar üstün. Daha büyük bir fişeklik taktın mı 1000'den fazla mermi atar namussuzum. Ne yazık ki bunları bulup buluşturmak çok geç. Capone gözünden yaralanan Bayan Freeman'ın ameliyat geçirmesi ve uzun süre hastanede kalması gerektiğini öğrendiğinde bütün masrafları ödemekte diretti. 10.000 dolar tuttu masraflar. Ayrıca Hawthorne iğne bitişik olan dükkanların bütün zararlarını da önledi, onarımını üstlendi. Cinayet masası şefi Shoemaker saldırganlardan en az 5'inin kimliğini biliyordu. Louis Barco'yu çağırtarak Weiss, Drucci, Bugs Moran, Frank Guisenberg ve iki kardeşi Pete ile Harry'i dizdirdi karşısına. Gangsterler yasasını en az Drucci kadar bilen Barco, adamların hiçbirini tanımadığına dair yemin etti. 4 Ekim Ateşkes. Capone'un bundan sonraki davranışı Torrio'nun pek hoşuna gidecek cinstendi. Büyüğünün her zaman izlediği paylaşma ilkelerine dayanıyordu çünkü bu yaptığı. Herkese bol bol yetecek kadar var. İçinden gelen Weiss'ı tepelemek isteğine karşı koyarak bir barış toplantısı önerdi. Weiss Madison Oteli'nde buluşmayı kabul etti. Temkini elden bırakmayan Capone toplantıya kendisi gitmedi. Yerine delege olarak Tony Lombardo'yu yolladı. Chicago'nun Madison sokağının kuzeyinde kalan bölümündeki bütün bira satış haklarını Weiss'a bırakacağını bildirdi. Gerçekten büyük bir fedakarlıktı bu yaptığı. Ancak Weiss barış için bir koşul daha ileri sürüyordu. Scalise ile Anselmi'nin kendisine teslim edilmesi. Lombardo hemen telefonu açarak bu koşulu Capone'a bildirdi. Capone'un cevabı, sokaktaki köpeklere bile böyle bir kötülük yapmam ben karşısında deliye dönen Weiss oteli terk etti. 11 Ekim, State Sokağı'nda kurulan pusu. Kuzey State Sokağı numara 740'ta Bayan Anna Rotaryu tarafından işletilen 3 katlı pansiyonun edebi bir niteliği vardı. Ev tanınmış polisiye roman yazarı Harry Stephen Keeler'a 55 tane romanı vardı bu bayın aitti. Bu evde doğmuş, büyümüş, en heyecanlı polis romanlarını burada yazmış, 1919 yılında evlenince buradan taşınmıştı. Hemen bitişiğinde 738 numarada, yani bir zamanlar Dion O'Banion'a ait olan çiçekçi dükkanı vardı. Dükkanı William Schofield işletiyordu şimdi. Üst katı ise Jaime Weiss'ın karargahı olmuştu. Ekim ayının ilk günlerinde adının Oscar Lundin ya da Langdon olduğunu söyleyen genç bir adam Bayan Rotario'dan bir oda kiraladı. İkinci katta State sokağına bakan bir oda istiyordu. Oysa bütün ön odalar doluydu. Bunun üzerine genç adam ön tarafta bir yer boşalıncaya kadar arka tarafta bir odaya yerleşmeye razı oldu. 8 Ekim günü önde bir yer açıldı. Karanlık, küf kokulu, küçük, kötü döşenmiş bir odaydı burası. İki tahta iskemle, kırık dökük bir dolap, demirleri paslamış bir karyola, teneke bir yiyecek kutusu ve tekli bir hava gazı ocağı. Bir rafın üzerinde çatlak 3-5 tabak ve gene paslı çatal kaşıklardan başka bir şey yoktu içinde. Gene de çok memnun görünmüştü Lundin. Delikanlının Bayan Rotario'nun evine geldiği gün adının Mrs. Theodore Schultz, adresinin de South Dakota olduğunu söyleyen sarışın güzel bir kadın, Superior sokağı numara 1'deki bir apartmanın 3. katında bir oda tuttu. Superior sokağı çiçekçi dükkanının güneyinden State sokağına tam bir dik açı oluşturmaktaydı. Lundin'in pencerelerinden State sokağının doğu bölümü Holy Name Katedrali'nden köşeye kadar olan kısım tabak gibi görünüyordu. Mrs. Schultz'un pencereleri de çiçekçi dükkanının hem ön hem de arka kapılarına bakıyordu. Herhangi bir yönden gelen ya da giden herkes bu iki pencereden birinin önünden geçmek zorundaydı. Tuttuğu odada yalnızca bir gün oturdu Lundi. Haftalık kirayı peşin olarak ödedikten sonra ortadan kayboldu. Pansiyonda kaldığı süre içinde kendisini yoklamaya gelen iki adam boş bıraktığı odaya yerleştiler. Bayan Rotario'nun dediğine göre bunlardan biri 35 yaşlarında gri paltolu, gri şapkalıydı. Çok daha genç görünen öteki adam ise koyu renk elbiseli, açık renk kasketliydi. Mrs. Schultz da haftalık kirasını peşin verip gitmiş, odasına İtalyan oldukları sanılan iki adam yerleşmişti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 277.